Ayrım 28.
Zaten bunları gördükçe o kız karşıma çıktığı için ben çok memnun oluyorum. Eğer bütün bunları başıma getirmeseydi o kız, belki de ben de hayatta kravatlı bir bahçıvan olmaya ya da dükkanı kendinin bir berber olmaya razı olurdum. Tabii berber çıraklığından ustalığa geçebilmek için 10 yıl yalnızca babamın değil, artık berberin de ağız kokusunu çekeceksin. Beklersiniz. Kablo fabrikasında orada işçiler var. Sanki tren geçerken araba geçmesin diye yapılmış ve onun gibi kırmızı beyaza boyanmış iner kalkar kapının önünde bekleşiyorlar. Ama oradan değil, içeriye yandaki küçük kapıdan uslu uslu giriyorlar ve bekçi kulübesinin orada ellerindeki kartları bir yere sokup çıkarırlarken bekçiler işçilere gardiyan gibi bakıyor. Fabrikanın da her tarafı dikenli telle çevrili. Evet, fabrika denilen yer modern bir hapishanedir aslında ve makinelerin keyfi olsun diye sabah 8'den akşam 5'e kadar zavallı köleler ömür tüketir. Babam bana bir torpil bulsa hemen artık okumayacağıma karar verir, beni bu işçiler arasına katardı ve bütün ömrümü bu hapishanede makine başında geçireceğimi düşündükçe oğlumun hayatı kurtuldu diye sevinirdi. Burası da fabrika denilen hapishanenin deposu. Bizimkiler boş varillerin üzerine komünistlere ne yapacaklarını yazmışlar. Sonra fabrikanın iskelesindeki bir gemiden vincin kaldırdığı bir yükü seyrettim. Ne kadar büyük bir yük. Havada kıpırdanışı ne tuhaf. Şimdi bu gemi yükünü boşalttıktan sonra kim bilir nerelere gider. Durup biraz daha gemiyi seyrettim. Ama sonra karşıdan gelen işçileri görünce beni işsiz, güçsüz ve aylak sanmalarını istemedim. Bir torpil bulup iş sahibi oldular diye bunlar şimdi kendilerini benden üstün sanmasınlar. Yanlarından geçerken baktım. Pek bir farkımız da yok. Benden biraz daha büyükler ve elbiseleri temiz. Lastik ayakkabılarımın çamuru olmasa işsiz güçsüz olduğum anlaşılmaz bile. Buradaki bu çeşmeyi unutmuşum. Önce güzelce bir su içtim. Aç karnıma kötü geldi ama gene iyi. Sonra ayaklarımın çamurunu sildim. Çıksın lanet yerim bu kızıl çamur ayaklarımdan. Çıksın geçmişin iğrenç kiri derken ben biri geldi. Dur da bir su içivereyim hemşerim dedi. Çekildim. İşçi olmalı. Bu sıcakta üzerinde ceketi var. Çıkardı. Dikkatle katladı. Kenara koydu. Sonra su içeceğine sümkürmeye başladı. Uyanık olursan demek hem bir iş bulursun hem de başkasının sırasını kapabilmek için sümkürmenin adı su içmek olur. Bunun orta diploması var mıdır acaba? Ceketinin cebinde cüzdanı var, gözüküyor. Hala sümkürüyordu. Kızmışım. Birden ceketinin cebinden cüzdanını aldım ve hemen arka cebime koydum bile. Bakmıyordu. Görmedi çünkü hala sümkürüyor. Biraz sonra bana ayıp olmasın diye yalancıktan su içiyordu ki. Haydi hemşerim yeter dedim. Benim de işim var. Çekildi. Sonra sağ ol dedi nefes nefese. Ceketini aldı, giydi, fark etmedi. Ben sakin sakin lastik ayakkabılarımı yıkarken fabrikaya doğru gitti. Arkasından bakmadım bile. Lastiklerimin çamurunu iyice temizlediğim zaman gözden kaybolmuştu. Ben de hızlı hızlı öbür yöne yürüdüm. İstasyona doğru. Sıcaktan cırcırlar başladı. Arkamdan bir tren geldi. İçinde pazartesi sabahı işe yetişenler hepsi balık istifi dizilmiş. Bana bakarak geçip gittiler. Bunu kaçırdım. Öbür treni bekleyeceğim. İstasyonun betonuna çıktım ve herkes gibi bir işi olan biri gibi elimde defter dalgın dalgın yürürken iki jandarmaya bakmadım bile. Doğru oradaki büfeye gittim. 3 kaşarlı tost dedim. Vitrine bir el uzandı ve önce dışarı sarkan kaşarları ekmeklerin içine soktu. Kaşarını dışarı taşırıp vitrine koyarlar ki sen tostun içi de kaşar dolusan. Hepiniz uyanıksınız ve kendinizi benden daha uyanık sandığınız için adam olduk zannediyorsunuz. İyi de ya ben sizin sandığınız o enayi değilsem, ya ben sizden de uyanıksam, ya da bütün oyunlarınızı boşa çıkarırsam aklıma geldi. Bir jiletle bir de uhu ver dedim ve çıkarıp büfenin mermeri üstüne 100 lira bıraktım. Paranın üstüyle birlikte büfecinin verdiklerini alıp gittim. Jandarmalara gene bakmadım. Bu istasyonlarda helalar betonun ucundadır. İçerisi leş gibi kokuyordu. Kapıyı içeriden mandalladıktan sonra arka cebimden cüzdanı çıkardım. Baktım bizim uyanık işçinin bir 1000 lira, iki tane 500'lük ve bozukluklarla birlikte 2125 lirası varmış. Cüzdanın öteki gözünde de tahmin ettiğim gibi bir kimlik buldum. Sosyal sigortalar kartıymış. Adı İbrahim, soyadı Şener. Baba adı Fevzi, ana adı Kamer. Trabzon, Sürmene filan. Peki, hepsini birkaç kere okudum ve ezberledim. Sonra cebimden öğrenci kartımı çıkardım, duvara dayadım. Kendi resmimi jiletle dikkatle kestim, çıkardım. Tırnağımın kenarıyla da resmimin arkasındaki kartonu sıyırdım. Sonra İbrahim Şener'in resminin sigorta kartından çıkardım. Uhuyla yerine kendi resmimi yapışınca ben şimdi İbrahim Şener oldum. Bu kadar kolaymış. İbrahim Şener'in sigorta kartını da cüzdanıma koydum. Cüzdanımı da cebime. Sonra heladan çıktım ve büfeye gittim. Tostlarım hazırmış. Bir gündür mideme kirazla ham bahçe domatesinden başka bir şey girmediği için keyifle yedim. Bir tane de ayran içtim ve başka ne yiyeyim diye baktım. Cebimde para çok. Bisküviler var, çikolatalar var ama bir şey beğenmedim. Sonra bir tost daha istedim. İyi pişir dedim. Büfeci bir şey demedi. Omuzum büfenin tezgahına dayalı, istasyona hafif yan dönmüşüm. Ben çok rahatım. Hiçbir şeyi dert etmiyorum. Yalnız bir ara döndüm, çeşme yönüne doğru baktım. Demir yolundan gelen kimse var mı diye. Yoktu. Kendini akıllı sanıyordu bizim uyanık işçi. Ama cüzdanın yürütüldüğünün hala farkında değil. Belki de fark etmiştir de alanın ben olduğunu aklıma getirmiyordur. Büfeci tostumu verince bir de gazete istedim. Hürriyet. Aldım, gittim oraya bir bank koymuşlar. Kimseye aldırmadan oturdum, tostumu yiyor okuyorum. Önce dün kaç kişi öldürüldüğüne baktım. Kars'ta, İzmir'de, Antalya'da, Ankara, Balgat'ta, İstanbul'u atlayıp sona bıraktım. Bizden 12, onlardan 16 kişi gitmiş. Sonra İstanbul'dakilere baktım, yok. İzmit'in adı bile yok. Sonra heyecanla asıl korktuğum yere baktım. Hızlı hızlı okudum ama yaralananlar arasında da Nilgün Darvinoğlu yoktu. Sonra hepsini bir daha okudum. Yok, evet. Belki de gazetede yok diye düşündüm. Aklıma geldi, gittim bir Milliyet aldım. Onda da yaralananlar arasında yoktu. Zaten yaralananların adını yazıyorlar ama yaralayan kim yazmıyorlar pek. Önemli değil. Adımı gazetelerde görmeye meraklı olsaydım ya Oros bulurdum ben ya da futbolcu. Sonra gazeteleri dalgın dalgın katladım, içeri girdim, gişeye yürüdüm. Biliyorum hemen nereye gideceğimi. Bir Üsküdar dedim. Üsküdar'a tren gitmez dedi ülkeli biletçi. Son durak Haydarpaşa. Biliyoruz, biliyoruz dedim. Haydarpaşa ver. Gene vermedi. Allah belanı versin senin. Bu sefer de tam mı öğrenci mi dedi. Öğrenci değilim artık dedim. Benim adım İbrahim Şener. Bana ne senin adından dedi. Ama suratımı görünce korktu galiba. Sustu, bileti verdi. Kafam bozuldu. Kimseden korkmam ben. Dışarı çıktım. Baktım demir yolunun ucundan ne gelen var ne giden. Demin oturduğum banka başka uyanıklar oturmuşlar. Gidip kaldırayım. Burada demin ben oturuyordum diyeyim diye düşündüm. Ama şimdi değmez. Bakarsın bir anda tren bekleyen bütün kalabalık hep birlik olup sana karşı çıkar. Oturacak başka bir yer var mı diye aranırken birden ben çok korktum. Jandarmalar bana bakıyor. Hemşerim, saat var mı dedi jandarmalardan biri. Benim mi dedim. Var benim saatim. Kaç? Saat mi? 8:05 geçiyor dedim. Bir şey demediler. Aralarında konuşarak gittiler. Ben de yoluma devam ettim. Ama nereye gideceğim? Neyse orada boş bir bank varmış. Gittim oturdum. Sonra sabah işlerine giden insanların yaptığı gibi ben de sigaramı yakıp gazetemi açtım ve dalgın dalgın okuyorum. Memleket haberlerini bitirdikten sonra karısı, çocukları ve sorumlulukları olan önemli adamların dikkatiyle dış haberleri de okudum. Brejnev ve Carter Türkiye'yi bölüşmek üzere gizlice anlaşmışlarsa her şeyi yapabilirler diye düşündüm. Sonra Papa'yı da Türkiye'ye onlar yollamış olabilir diyordum ki yanı başıma biri oturunca korktum ben. Gazetemi indirmeden yan gözle baktım ona. Kocaman, bumburuşuk elleri var. Kalın parmakları var. Benimkinden eski pantolonun üzerinde yorgun duruyor. Suratına da baktım, anladım. Çalışmaktan posası çıkmış, zavallı ihtiyar işçi. Acıdım. Birkaç yıl sonra ölmezsen, emekli olursan o bütün hayatın da boş yere geçip gitmiş olur. Ama oralı değil o. Hiç şikayetçi gözükmüyor. Yolun öbür tarafında bekleyenlere boş boş bakıyor. Neredeyse neşeli. O zaman acaba aklında bir şey var mı diye düşündüm. Belki de onlarla anlaşmıştır. Hepsi. İstasyonda bekleyen herkes belki oyun ediyordur bana. Ürperdim. Ama ihtiyar işçi birden öyle bir esnedi ki ahman teki olduğunu anladım. Ne korkuyorum ben? Onlar korksunlar benden. Aklıma gelince rahatladım. O zaman ona her şeyi anlatabileceğim geldi aklıma. Belki bir yerlerde babamı bile tanıyordur. Çok gezer benim babam. Evet, ben o topal piyangocunun oğluyum. Şimdi artık İstanbul'a gidiyorum. Üsküdar'a. Nilgün'ü ve bizim çocukları ve beni ne sandıklarını bile anlatabilirim. Ama bak, elimdeki gazete şimdilik yazmıyor. Biliyor musun, bazen bana öyle geliyor ki bütün bunlar bizlere oyun etmek isteyen birileri yüzünden oluyor. Ama öyle bir şey yapacağım ki bir gün ben o oyunu da boşa çıkaracağım. Evet, şimdi o yapacağım şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Ama hepinizi çok şaşırtacağımı biliyorum. Anlıyor musun? Elimdeki bu gazetede yazacak o zaman tren bekleyen ve her sabah gittikleri bir işleri olduğu için mutluluk duyan dünyadan habersiz bu aptallarda anlayacaklar o zaman. Biraz şaşıracaklar, hatta korkacaklar benden ve demek biz bilmiyormuşuz diye düşünecekler. Demek boşunaymış hepsi, farkında değilmişiz demek. O gün gelince yalnız gazeteler değil, televizyonlar da söz edecekler benden. Anlayacaklar, anlayacaksınız hepiniz. Dalmışım, tren geliyormuş. Acele etmeden elimdeki gazeteyi katladım, rahat rahat ayağa kalktım. Sonra Faruk'un el yazısıyla dolu tarih defterine bir baktım. Biraz okudum. Saçma. Tarih köleler içindir. Hikayeler uyuşuklar için, masallar budala çocuklar için, aptallar, zavallılar, korkaklar için tarih. Defteri yırtmadım bile. Bankın yanındaki çöp tenekesinin dibine atıverdim. Sonra yaptıkları şeyleri, yaptıklarını düşünmeyen insanlar gibi, herkes gibi sigaramı umursamadan yere attım. Ayağımla izmariti de sizler gibi düşünmeden ezdim. Vagonların kapıları açıldı. Vagonun içinden bana bakan yüzlerce kafa. Sabah işe gidiyorlar, akşam işten dönüyorlar. Sabah işe gidiyorlar, akşam işten dönüyorlar. Sabah işe gidiyorlar, akşam işten dönüyorlar. Zavallılar. Bilmiyorlar, bilmiyorlar. Öğrenecekler. Öğreteceğim ama şimdi değil. Şimdi, peki ben de bir işleri olan ve sabah işlerine giden sizler gibi, hepiniz gibi bakın, kalabalık trene biniyorum, aranıza giriyorum. Vagonun içi kapır kapır insan sıcaklığıyla nemli ve sıcacık. Korkun benden. Korkun artık. 32. Yatağıma yatmış bekliyordum. İstanbul'a dönmeden elim öpecekler diye. Biraz sonra elimi öperken benimle konuşacaklar ve beni dinleyecekler diye başım yastığa düşmüş bekliyordum ki ben birden şaşırdım. Alt kattan gelen bütün gürültüler birden bıçak gibi kesildi. Odalardan odalara geçen ayak seslerini duymuyorum. Kapıları kapayıp pencereleri açan tıkırtıları duymuyorum. Merdivenlerde, tavanlarda yankılanan konuşmaları hiç duymuyorum ve korkuyorum. Yataktan kalktım, bastonumu aldım ve birkaç kere yere vurdum. Ama sinsi cüce vurdum duymazdır. Birkaç kere daha bastonumu yere vurduktan sonra belki öbürlerinden utanır da duymazlıktan gelemez diye odamdan ağır ağır çıktım. Merdivenin başında durdum ve gene başladım. Recep! Recep! Çabuk yukarı gel! Aşağıda hiç ses yok. Recep! Recep sana diyorum! Ne tuhaf ve korkutucu şeymiş şu sessizlik. Çabuk çabuk odama döndüm. Bacaklarım üşüyordu. Pencereye gittim, pancurları ittim, aşağı baktım. Bahçede biri telaşlı telaşlı arabaya koşuyor. Tanıdım. Metin'miş, arabaya bindi ve beni, Allah'ım, karmakarışık düşüncelerle bıraktı gitti. Pencereden aşağı bakarken kötü düşüncelere dalmışım korkuyla. Ama çok sürmedi. Çünkü az sonra Metin gittiği hızla geri geldi ve beni şaşırttı. Arabadan Metin'le birlikte bir de kadın çıktı ve birlikte içeri girdiler. Elindeki çantayı ve uzun eşarbını görünce tanıdım o kadını ben. Eczacı hanım. Hasta olduğumu söyledikleri zamanlar elinde daha çok bir erkeğin eline yakışacak o koca çantasıyla gelirdi ve kendini bana sevdirmek ve zehirli iğnesini gövdeme rahat rahat saplayabilmek için gülümseyerek dil dökerdi. Fatma Hanım, bakınız ateşiniz var. Yüreğinizi boş yere yoruyorsunuz. Bir penisilin iğnesi yapayım size, rahat edeceksiniz. Niye çekiniyorsunuz? Siz bir doktor karısısınız. Bakın burada herkes sizin iyiliğinizi istiyor. En çok da bu sözden şüphelenirdim ve sonunda ben biraz ağlayınca beni kendi ateşimle rahat bırakıp defolup giderlerdi ve o zaman ben düşünürdüm. Düşüncelerini zehirleyemedikleri için gövdeni zehirlemek istiyorlar Fatma. Dikkat et. Dikkat ediyorum, korkuyla bekliyorum ama bir şey olmadı. Beklediğim ayak sesleri merdivenlere çıkmıyor. Aşağıdan gelen sessizlik bozulmuyor. Biraz daha bekledikten sonra mutfak kapısının önünde tıkırtılar duydum ve gene pencereme koştum. Eczacı kadın elinde çanta, bu sefer tek başına dönüyor. Güzel kadının bahçede tuhaf bir yürüyüşü var. Genç ve canlı. Seyretmeye dalmışım ki meraklandırdı beni. Bahçe kapısına birkaç adım kalmışken birden durdu, elindeki çantayı yere bıraktı ve içinden aceleyle bir şey çıkardı. Büyük bir mendil ve mendile burnunu silerek ağlamaya başladı. Birden acıdım o güzel kadına. Söyle ne yaptılar sana? Anlat bana. Ama birden toparlandı ve mendilini son defa gözlerine değdirdikten sonra çantasını gene eline aldı ve gitti. Bahçe kapısından çıkarken dönüp bir an eve baktı ama görmedi beni. Ben merakla penceremde durdum ve dikildim. Sonra meraka dayanamaz olunca öfkelendim onlara. Gidin artık, gidin. Çıkın benim düşüncemden. Yalnız bırakın beni. Ama hala gelmiyorlar ve hala aşağıda çıt yok. Yatağıma yürüdüm. Merak etme Fatma. Birazdan gene başlarlar o çirkin gürültüye. Birazdan arsız neşe, tıkırtılar başlar gene. Yatağıma girdim, düşündüm. Birazdan gelecekler. Gürültülü gürültülü merdivenleri çıktıktan sonra Faruk, Nilgün, Metin odama girecekler. Birazdan ve elime eğilecekler. Ve ben o zaman huzur, öfke ve kıskançlıkla düşüneceğim. Ne tuhafmış elime eğilen kafanın saçları. Gidiyoruz biz babaanne, gidiyoruz biz diyecekler o zaman. Ama yakında gene geleceğiz. Babaanne, sizi iyi gördük, iyisiniz. Kendinize daha da dikkat edin. Bizi merak etmeyin, gidiyoruz. Sonra bir sessizlik olacak ve bir an bana dikkatle baktıklarını göreceğim. Dikkatle, severek, acıyarak ve tuhaf bir neşeyle de. O zaman ölümümü düşündüklerini ve o düşündükleri ölümü bana yakıştırdıklarını anlayacağım. Ve kendimi onlara acındırmaktan korktuğum için belki bir şaka bile yapmaya çalışacağım. Ve o zaman ben ve Recep'e anlayış gösterim babaanne. Deyip beni öfkelendirmemişlerse yapacağım da belki o şakayı. Bu bastonun tadını biliyor musunuz siz? Diyeceğim belki. Kısa pantolonlarınızı niye giymediniz? Diyeceğim belki ve kulaklığınızdan tutup şimdi duvara çivilerim sizi diyeceğim ve belki de ama biliyorum biraz olsun gülümsetmeyecek bu sözler onları. Yalnızca ezberledikleri aynı ruhsuz ve saçma ayrılış sözlerini hatırlamalarına yol açacak ve biraz sustuktan sonra soracaklar. Biz gidiyoruz babaanne, sizin için İstanbul'a kime selam götürelim de istersiniz? Diyecekler. Ve birden ben bu soruyu hiç beklemiyormuşum gibi şaşırıp heyecanlanacağım. Sonra İstanbul'u düşüneceğim. 70 yıl önce İstanbul'da bıraktıklarımı. Ama ah ne yazık ki aldanmayacağım. Çünkü biliyorum. Selahattin'in ansiklopedisine yazdığı ve istediği gibi orada günaha gırtlağınıza kadar batıp oturduğunuzu biliyorum. Ama bazen meraklanırım. Soğuk kış gecelerinde hatırladıklarım ve cücenin iyi yakamadığı soba içimi iyi ıslamamışsa ben bir an onların arasında bile olmak isterim. İyi aydınlatılmış, sıcak ve neşeli bir odada olmak ister, hayale dalarım. Ama hayır, istemiyorum ben o günahı. O sıcak ve aydınlık odanın neşesini aklımdan bir türlü çıkaramazsam sonunda kış gecesinin ortasında yatağımdan kalkar, dolabımı açar, boş makaraların altından ve mücevher kutusunun yanından ve dikiş makinemin kırık iğneleriyle elektrik faturalarının durduğu kutudan çıkarır bakarım. Ah ne yazık, hepiniz öldünüz. Arkanızdan bütün dünyaya duyurdular. Ben de gazetelerden kesip sakladım. Bakın, bakın ölüm ilanlarınıza. Vefat, Semiha Esen, Şeker Fabrikaları İdaresi Umum Müdürlerinden merhum Halit Cemil Bey'in kızları. Vefat, İdare Meclisi üyemizmiş, sevsinler, Mürüvvet Hanım Efendi. Üstelik en aptalı da buydu. Vefat, eski zenginlerden merhum Adnan Bey'in biricik kızı Nihal abla. Tabii hatırladım. Bak bir tütün tüccarıyla evlenmişsin. 3 çocuğun. Maşallah 11'de torunun olmuş. Ama sen aslında Behlül'ü severdin. Ama o da ahlaksız Bihter'i severdi. Düşünme Fatma. Bak bir tane daha ve bu en sonuncusu. 10 yıl oluyor galiba. Vefat. Evkaf Nazırı ve Paris Sefiri merhum Şükrü Paşa'nın kızı ve merhume Türkan ile Şükran'ın kız kardeşleri Nigan Işıkçı hanımefendi. Ah Nigan abla, senin de hakkın rahmetine kavuştuğunu okur, böylece elimde ölüm ilanları soğuk odanın ortasında öyle dururken ben İstanbul'da tanıdık kimsenin kalmadığını anlarım ve sonra düşünürüm. Hepiniz Selahaddin'in yeryüzüne insin diye yalvarıp yakardığı ve ansiklopedisine yazdığı cehennemin içine girdiniz. Hepiniz İstanbul'un çirkin günahlarına battınız ve öldünüz. Ve beton apartmanlar, fabrika bacaları, plastik kokuları ve lağım boruları arasına gömüldünüz. Ne korkunç. Bunu düşününce tuhaf bir korkunun huzurunu duyarım ve soğuk kış gecesinde canım yorganımın sıcaklığını istediği için yatağıma dönerim. Ve düşüncelerim beni yorduğu için uyumak, unutmak isterim. İstanbul'da selam söyleyeceğim kimse yokmuş. Evet. Gelsinler de sorsunlar da bu sefer şaşırıp heyecanlanmadan bu cevabı hemen yapıştıravereyim diye bekliyorum. Ama hala aşağıda çıt yok. Yatağımdan kalktım, masanın üzerindeki saate baktım. Sabahın 10'u olmuş. Nerede kaldılar? Gittim pencereden başımı uzattım. Metin'in hemen oraya bıraktığı araba olduğu yerde duruyor. Sonra aklıma geldi. Mutfak kapısının orada haftalardır kıpırdamadan duran Ağustos böceğinin cırcırlarını da duymuyorum artık. Sessizlikten korkuyorum. Sonra az önce gelen eczacı kadını biraz düşündüm. Ama onu hiçbir şeye bağlayamadım ve aklıma gene cücenin anlattığı geldi. Onları başına toplamıştır ve fısıldayarak suçu ve günahı anlatıyordur. Hemen odadan çıktım, merdivenlerin başına gittim ve bastonumu yere vurarak seslendim. Recep, Recep, hemen yukarı gel. Ama nedense bu sefer biliyordum gelmeyeceğini. Bastonumu boşu boşuna yere vurduğumu ve ihtiyar sesimi boşu boşuna zorladığımı biliyordum. Ama bir daha seslendim ve seslenirken tuhaf bir duyguya kapıldım. Ürperdim. Sanki bana haber vermeden ve bir daha geri dönmemecesine hepsi çıkıp gitmişler. Ben de evde yapayalnız kalmışım. Biraz korktum ve unutmak için yeniden aşağı seslendim. Ama bu sefer o tuhaf duyguya daha çok kapıldım. Sanki dünyada hiç kimse kalmamış. Ne bir insan, ne bir kuş, ne de arsız bir köpek. Cırcırlarıyla bana sıcağı ve zamanı hatırlatacak bir böcek bile yok sanki.